Ayrım 59, sayfa 559. Ama korkmuyordu. Ölse de yeniden doğacaktı, biliyordu. Neden böyle hissediyordu, bilmiyordu. Ama zamanı gelen bir düşünce, zamanı gelen bir mevsim gibi güçlüydü. Mutlaka var olacaktı. O ilk papatyadaydı baharın gücü. Koparılsa da yüzlerce doğacak kadar güçlüydü. Zamanı gelen baharın o ilk papatyası gibi hissetti Özge. Gözünden sızan hüznün kirpiğinde tutunduğunu hissederken ellerini birleştirdi. Dudağını yaslayıp gözlerini cellodan ayırmadan evrenlerin mimarını seslendi. Yardım et, doğru olanı yapayım. İzin ver, fark ettireyim. Güç ver, örnek olayım. Şans ver, sahip çıkayım. O an sadık. Koltuğunda doğrulmuştu Özge birçokları gibi. Gözlerini ondan ayırmıyordu, ayıramıyordu Sadık. Yankılanan müziğin etkisiyle her şey daha bir anlamlı, anlamlar daha bir değerli, değerler daha bir belirgindi sanki. Özge'nin aldığı nefesle yükselip inen kafesin daha da iyi görmek için hafifçe öne eğildi. Yüzüne kaydı gözleri. Özge'nin kirpine tutunmuştu yaş. Çellocu kızdan ayrılmayan bakışları. Dudaklarını dayadığı birbirine kenetlenmiş ellerinin sıkılığı. Gözlerini ondan ayırmadan her şeyi yaratan o güçle konuştu Sadık. Layık olayım. İzin ver, layık olayım ona. İzin ver, onun yanında olayım. Tüm salonun gözleri adaya kilitlenmişti. Sadık'ınkiler Özge'deydi. Kararı kesindi. Onun ruhunu parçalamalarına izin vermeyecekti. Gerekirse kendikini feda edecekti. 6. O an Can. Ne yapıyordu bu kız? Her şey alt üst olmuştu. 20 kere izlemişti bu gösteriyi ve burada çalınması gereken bu müzik değildi. Dişlerini sıktı Can. Didinerek dikmişti bu binayı buraya. Duru neredeydi? Bu sahneye çıkmalı, diğer dansçılarla dansını başlamalıydı. Sabah gittiği denge seansı vücudundan atarcasına salgılanan adrenaline kapılmak üzereydi. Ayağı fırladı, sahne arkasına gidip hesabını soracaktı. Ama nihayet Duru aniden sahneye fırladı. 7. O an Duru. Dai costa stai aspettando diye seslenmişti sahne yönetmeni. Gözlerini adadan ayırmayan, yumrukları sımsıkı Duru'ya, perdeleri kapatıp bir sonraki sahneye geçeceklerdi. Arkasına baktı Duru. Diğer dansçılar bir sonraki sahne için kostümlerini değiştirmeye gitmişlerdi. Sahne yönetmeniyle göz göze geldi ama kulağı hala kendisinden hesap soran o lanet olası müzikteydi. Döndü ve bir sıçrayışta sahnedeydi. 8. Ada Duru. Duru öyle hızlı ve durmaksızın dönerken girdi ki sahneye, adanın notası tekledi. Ama sahneyi ona bırakmayacaktı. Toparlandı hemen. Duru'nun bedeninin tutunamayacağı bir ritme geçti. Tangoya. Suratındaki tebessüm Duru'ya kilitlenmişti. İki kişilik bu dansta Duru tek başına ne yapabilirdi ki? Değişen ritimle birlikte dönüşü aniden durdu Duru'nun. Bedeni dikleşti ve tangonun ritminde kendine eş oldu sahnenin ahşabına düşen gölgesi. Daha önce hiç böyle bir şey görülmemişti. Müziği bozmadan çalmaya devam etti ada. Her notada Duru'ya kurduğu tuzaklarla. Ama Duru ustaydı. Her usta gibi tuzakları alkışa çevirmeyi başardı. Bu ilk alkışla ayağa fırladı ada. Ritmi hızlandırdı. Duru dansı yine de yakaladı. Yavaşlattı, ritmi kaçırmadı. Her hareketiyle bir parazit gibi müziğe yapışmasını izlemek adayı çıldırttı. Silkelemek istedi onu müziğinden ama celloyla mümkün değildi. Celloyu fırlatıp attı. Duru ayaklarının önüne fırlayan cellodan bir sıçrayışla uzaklaştı. Adanın çıldırmışçasına gidişine baktı. Sahneyi resmen ondan teslim almıştı. İzledikleri şeyi gösterinin parçası sanan yüzlerce kişi ayağa fırlamıştı. Elleri parçalanırcasına alkışlarken müziğin dansla yaptığı düelleden daha izlenmeye değer bir şey var mıydı? Çok ünlü iki kişinin kavgası gibiydi bu gösteri. Duru alkışlara dönmüştü. Selamını verecekti ki adanın müziği yine başladı. Ada elinde bu sefer kemanla gözlerini düşmandan ayırmadan dönüşümünü tamamlamış bir tırtıl gibi attığı her adımda kanatlanırcasına yürüdü sahnenin ortasına. Bir an sahne arkasına baktı Duru. Stüdyo yönetmeni eliyle müziğe katılmasını işaret ediyordu. Aldıkları alkışlardan cesaretle durumu kurtarabileceklerine karar vermiş olmalılar. Umurunda değildi Duru'nun. Vermişti ona dersini. Kendisi için konu kapanmıştı. Ada elindeki keman ve ifadesindeki nefretle üzerine yürürken Duru arkasına dönüp son bir selam verdi. Bedenine yapışacak adımlarla parmak uçlarını öne basarak sahne arkasına ilerledi. Asil bir springbok gibi. Kaçıyordu Duru ama buna izin vermeyecekti. Gösterinin canı cehennemeydi. Aldatılmıştı. Bu tezgahı Duru yapmış olmalıydı. Tugay'ı kendisine gönderip ikna etmesini o sağlamış olmalıydı. Hatta buraya bu yüzden dönmüş olmalıydı. Kendisini rezil etmeye çalışıyor olmalıydı. Tacize uğramış hissediyordu kendini Ada. Kandırılmış, hayatlarından nefret ettiği, ölmesini istediği bu kadınla yine müziğini paylaşması için aldatılmıştı. Duru'nun peşinden yetişti. Ona uzanıp durdurmak istedi ama müziği kesemezdi. Önüne geçti ve gözlerini suratından ayırmadan usta bir hızla bastı notalara. Sıkıysa şimdi dans et der gibiydi. Kimse bu ritimle tek başına dans edemezdi. Duru geçip gitti adayı ve ada zaferini duyururcasına geri geri sahnenin ortasına yürüdü. Müziği bırakmadan. Bu parçayı bitirecek ve gidecekti. Nihayet gözlerini kapattı. Fikrini çaldığı notalara bıraktı. İzleyenlerden aniden yükselen uğultuyla gözlerini açmak zorunda kalmasa müziği hafifletip sonlandıracak ama Duru sahneye geri dönmüş ve herkes de hayreti sese dönüştürecek bir hareket yapmıştı. 9. Eti. Ne kadar uzun sürmüştü canım bu kızda ne gördüğünü görmesi. Kendini ilk defa ışığı gören bir kör gibi hissetti. Duru sahneye geri dönmüş ve koşup sıçrayarak birkaç saniye havada asılı kalırcasına açmıştı bacaklarını. Ve havada kendi etrafında dönüp yumuşacık sessizce inivermişti parmak uçlarına. Sonra fırtınaya kapılmış gibi kendi bedeni çevresine dönüp ortaya gelmişti. Yer çekimi ayrı işliyordu Duru'nun bedeninde. Ve bu gece o kemandan çıkan ses ayrı akıyordu herkesin bedenine. Duru keman çalan kızın önüne sıçradı. Gözlerini ondan ayırmadan ayakları kemandan çıkan ritme uyumlu kızın etrafına dolandı. Kız birkaç adım geri atıp çaldığı ritme daha da yüklenirken sanki güç topladı ve Duru'nun üstüne yürüdü. Geriye doğru iki salto attı. Duru ama sonra kızın etrafında dansına devam etti. Nefesini tuttu eti. Muhteşemdi. Aklına can geldi. Gözlerini ona çevirdi. Can locasında tek başına ayakta dikilmişti. Ellerini locanın balkonuna geçirmiş, bedenini hafifçe öne eğmişti. Acı içindeydi. İzlediği şeye teslimdi. Zavallı diye düşündü eti. Ne kadar çaresiz görünüyordu. Bir gezegenin güneşe daha da yaklaşmak istemesi gibiydi hali. 10. Duru Ada. Sıçrayışını tamamladığında yüzüne doğan tebessümle kendine itiraf etti Duru. Varlığının etkisini adanın gözlerinde görmek iyi gelmişti. Onda yarattığı kızgınlık, o nefretin ateşi olabilmek güç vermişti. Dans ettiği onca sahneye, aldığı onca alkışa rağmen kendini hiç bu kadar başarılı hissetmemişti. Başarısı düşmanının yenilgisi olan herkes gibi kendini yenilmez hissetti. Gerçek başarının insanın kendisiyle yarışı olduğunu unutan herkes gibi. Geçmişin duygusunu içinde kazırcasına, veda gecesinin intikamını alırcasına ayırmadı gözlerini adanınkinden. Bacağını tepeye dikti ve bacağı yukarıda kendi etrafında döndü hızla. Sonra kollarını iki yana açarken gerilmiş bir ok gibi sıçradı havada döndü. 3 kere. Ve yere bir tüy gibi indi. İner inmez kemanın ritminde dizlerinin üstüne çöktü ve yüzüstü bıraktı bedenini. Kıvrılarak süründü. Kendi etrafında döndü. Sırt üstü dönüp bacaklarını ayırdı. Sonra kafasını önüne koyup tek hamlede ayağa kalktı. Ama adım atamadı. Ayakları yere yapışmış gibi yaptı. kendini yana devirdi. Kendi etrafında dönerek yuvarlandı. Bacaklarını 180 derece ayırıp vücudunu oraya aldı. Ellerinin üstüne kalktı. Geriye takla atıp ayağa kalktı. Sağ ayağını uzattı. Yerde daire çizip kollarıyla gözlerini kapatarak üç büyük adımla adaya yanaştı. Dibine kadar girdi. Bu sahne kendi bölgesiydi. Gerekirse onun tepesine de çıkabilirdi. Ada geri çekilmedi. Otolara yüklenirken bedeniyle Duru'yu itti. Ama Duru elini onun beline dolayıp bir anda tek bacağını kaldırırken bedenini eğdi. Kemanın altından kayıp adanın arkasına geçti. Kollarıyla onun bedenini sardı. Her hareketi tuhaf bir şekilde ritme uygundu. Ada Duru'nun varlığını kendinden uzaklaştırırcasına silkelendi. Ama bir adım dahi uzaklaşmadan Duru da onunla silkelenmişti. 11. O an deniz. Ada ve Duru, umudun battığı iki güneş gibiydiler. Duru'yu bu sahnede bulmanın dehşet veren yıkımı, adayla kapışmasını sanat sanan, Duru ya da ada hangisini tutuyorlarsa da tuttukları tarafın kazanması için gözlerini ayırmadan bakan bu anlamaz kalabalığın alkışları, dikildiği kapının ağzından hareketsiz bırakmıştı denizi. Adayı görmek için gelmişti buraya. Yaptığı bestelerden birini duymuştu bir gün yolda ve onu geri almanın zamanı geldiğini anlamıştı. Arınması yakındı. Akşamları sokağa gelen çocuklardan biri işe başlamıştı burada. Dikkat çekmeden içeri alınmış, insanlar yerine otururken salonu incelemiş ve kırgın bir huzurla. Kendisinden çalınan düşüncelerin aklına doğduğu, andaki tazelikle uygulanmış olmasının huzuru, her detayda özellikle kullanılan ve bakırın o tonunda kendi zevkini ve Duru'nun izini görmenin kırgınlığı birleşmişti. Adanın sahneye çıkmasını beklerken ama kızamamıştı Deniz. Çünkü fikir birine ait olabilir miydi? Doğmak için kendine akıl arayan bir düşünceye sahip olunabilir miydi? Uygulayanlar dünyayı değiştirmeye hakkı olanlar değil miydi? Hissettiği kırgın huzur önce adanın sancılı kıvranışlarıyla bölünmüştü. Kelimeleri yoktu adanın, notaları vardı ve sahnede intikam diye bağırmaya başlamıştı. Sonra Duru çıka gelmişti. Yaşanmış her hatırayı asitle yıkarcasına, benzinle yakarcasına, dinamitle patlatırcasına, vefasızca. Neden buradaydı Duru? Buranın Can Mana'ya ait olduğunu bilmiyor muydu? Olamaz. Bilmemesi imkansızdı. Dünya bilirken onun bilmemesi mümkün müydü? Üstelik sahnenin tepesinde kendi heykeli konmuşken. Sorular görmezden gelmek istediği, aklına çağırmadığı gerçekleri açığa çıkartırken mantığını daha fazla susturamadı Deniz. Gözleri sahnedeki savaştaydı. Sanatı intikam alırcasına kullanan, müziği dansa düşman eden, dansı müzikle yarıştıran Duru ve Ada. Nasıl olmuştu da böylesine yoğun duyguları gösterip çevrilecek bu kadar kaybolmuşlardı? Yoksa hep kayıp mıydılar? İzlediği şeyin acısıyla yüzü kasıldı. İnce yürekten gelen ağlamasının iniltisi alkışların arasında kaydı. Omuzları titredi. Bedeni kalbinin ağrısıyla öne bükülürken Deniz dönüp gitti. Kabul etmemişti Duru'yu kaybettiğini. Adanın tamamen gittiğini. Hayatının bir köşesinde, bir yerlerde sanki beklemekteydi. İkisi de. Zamanı gelince, ihanetleri hafifleyince geri döneceklerdi. Ama bekledikleri o yerin sadece anıları olduğunu şimdi anlamıştı Deniz. Geriye dönüş yoktu. Geçmiş adı üstünde, geçip gitmişti. Giderek hızlanan adımlarla çıktı Can Manay'ın sahnesinde müziğin dansla dövüştüğünü izleyenlerin taraf olduğu lanetli samimiyetsiz binadan. Kocaman bir mezar taşıydı burası. Üzerinde Duru ve Ada yazıyordu. 12. Duru, Ada. Daha ne kadar sürebilirdi bu? Ne yaparsa yapsın, ne çalarsa çalsın, Duru'nun bedenini müzikle besliyordu. Ritmi düşürdü Ada ve Duru yavaşça çözüldü Ada'dan. Adım adım parmak uçlarına basarak uzaklaşırken izleyenler ayağa fırlamış, çılgın gibi alkışlıyorlardı. Sahne arkası da bu alkışa katılmıştı. Kemanını indirdi ada. Şaşkınlıkla alkışa baktı. Bu insanlar ne kadar salaktı. 13. Özge Sadık. Yalnız değilsin. Asla izin vermeyeceğim sana dokunmalarına, diyordu telefonda gelen mesaj. Özge numarayı tanımasa da Sadık'tan geldiğini biliyordu. Aniden ayağa kalkmıştı herkes ve alkış koptuğu zaman ancak kendine gelmişti Özge. Yoksa dalıp gidecekti kendi içinde. Yüzünü sildi ve ayağa kalktı. Neyi alkışladığını bilmeden alkışa katıldı. Birkaç saniye ve yavaşça çekti çıkardı kendini kalabalıktan. Koridorda ilerlerken kendini kamufle etmek için eline telefonunu alıp yüzüne eğdi. Korumasızdı, savunmasızdı. Çok az zamanı kalan biri gibi hissederek yürüdü koridoru. Ama ölse de yeniden doğacaktı, biliyordu. Baharın gücünü taşıyan bir papatyanın savunmasızlığında ama bir mevsimin gücündeydi, hissediyordu. Geniş hole açılan kapılar kapandığında salondan gelen alkış sesi kesildi. Kendi ayak sesinin eşliğinde merdivenlere yürüdü ve merdiven başına geldiğinde aşağıda Sadık'ı fark etti. 4 adım sağa yürüyüp sonra aniden 3 adım sola atmasını ve tekrar sağa dönüp 2 adım sonra durmasını izledi. Düşünceliydi. Özge merdivenlerden inerken Sadık ona dönmedi. Kendisine yaklaşan ayak sesinin ritminde gözlerini kapayıp bekledi. Birazdan hayatının yüzleşmesini yaşayacaktı. Merdivenin en son basamağına indiğinde dikkatle baktı Özge. Sadık ceketini çıkarmış, smokin gömleği ve belindeki kalın smokin kemeriyle kıpırdamadan arkası dönük bekliyordu. Üzerindeki gömleğin omuzlarına oturan etkisi sırtında iyice gerilmişti. Özge kendisine kilitlenmiş gözlerini hissederek döndü ve dümdüz ona yürüdü. Dimdik durdu karşısında. Elini uzattı Özge'ye ama dokunmadı. Sadece uzandı. Uzanan parmakları yumruğa dönüşürken elini indirdi. Çekip gidebilirdi. Feda ettikleri üzerine kurduğu imparatorluğun başına geçip son bir feda edişle her şeye sahip olabilirdi. Artık hiçbir anlamı olmayan her şeye. Asla feda edemeyeceği tek şeyi, aşkı takas edilebilir miydi ruhu? Burnunun içine çektiği nefes bir elektrik akımı gibi titrek. Dokunduğu her hücreyi uyandırıp gözlerine ulaşarak duyguya dönüştü. Gözlerinden sızan bu duygu onu durdurdu. Artık hiçbir anlamı olmayan her şeye, her anlamı taşıyan tek şeyi takas edebilir miydi ruh? Kendisiyle savaşan bir insandan daha yaralı, daha yarım, daha sahipsiz hiçbir şey görmemişti Özge. Kendisiyle savaşan birini görmeyenler bunu asla bilemezdi. Ama insanın kendiyle savaşa tanıklık etmek, evrimi saniyelerle izlemek gibiydi. Geri kalan her şeyden daha etkiliydi. Sadık'ın savaşını izledi. Onun gözlerinde, ifadesinde, suratındaki belli belirsiz çizgilerde, yapacağı her hareketin, ağzından çıkacak her kelimenin onun dünyasında depremlere neden olacağını bilerek kıpırtısız dikildi Özge. Ama gözlerinde toplanan duyguyu daha fazla biriktiremedi. Keşke her şey daha farklı olsaydı. Keşke onu daha önce bu kadar kirlenmeden tanımış olsaydı. Keşke başka bir gezegende, başka bir deneyimde karşılaşmış olsalardı. Özge savaştığı her şeyin var olmasına yardım eden birinin nasıl kabul edebilirdi? Sadık var olmasına yardım ettiği her şeyden nefret eden birine nasıl sığınabilirdi? Özge'nin gözünden sızan duyguyu sildi eliyle. Sonra ıslanan eline bakıp bu duygunun nasıl bir zehir olduğunu, Özge'den kendisine bulaşıp onu nasıl ele geçirdiğini düşündü. Ama sadece birkaç saniye, çünkü ne yaparsa yapsın biliyordu. Aslında bu duygu sadece panzehirdi. Her hücresinde kendisine yuva bulmuş, bu karanlığın panzehiri Özge'nin bedeninden sızıyordu. Aşktı bu panzehirin beslediği şey. Kendimizle yüzleşmemiz için vardı aşk. Değersizleşen anlamların yeniden hayat bulması için vardı. İnsan gelişsin, kendisiyle savaşabilsin diye yaratılmış en büyük ilaçtı aşk. insanın umursamazlığının ve merhametsizliğinin tek ilacıydı aşk. Sadık ıslanan parmağını uzattı ona. Onun vereceği her tepkinin bildiği hayatın, geçmişin sonu olacağını bilerek ve sürekli geciktirdiği bu yüzleşmeye tüm ruhunu teslim ederek baktı ona, fısıldadı. Hissediyorsun benim gibi, sen de. Ayrım sonu.